Merhaba, ben Yusuf. Ninen Artri Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Scott Stossel'ın My Age of Anxiety adlı kitabı. Kaygıyı yalnızca tıbbi bir tanı olarak değil, kişisel yaşamı, düşünce tarihini ve toplumsal beklentileri kesen karmaşık bir insanlık durumu olarak ele alan araştırmacı bir anı kitabıdır. Stossel. Çocukluğundan beri yaşadığı panik, fobi, topluluk önünde konuşma korkusu ve bedensel belirtileri açıkça anlatırken, bu deneyimleri psikiyatri, psikoloji, felsefe ve kültür tarihindeki tartışmalarla ilişkilendirir. Amaç, kaygıyı irade eksikliği ya da karakter kusuru diye damgalayan basit açıklamaları sorgulamaktır. Kitap, antik düşünürlerden Freud'e, konuşma terapilerinden ilaç tedavilerine kadar uzanan geniş bir inceleme sunar. Bununla birlikte kesin bir tedavi reçetesi vaat etmez. Stossel'in temel yaklaşımı, kaygının herkeste aynı biçimde görülmediğini ve her yöntemden aynı sonucun alınamayacağını göstermektir. Türkçe'de ruh sağlığı hakkında konuşurken sık rastlanan mahcubiyet ve küçümseme açısından da kitap, deneyimi görünür kılan, ölçülü ve yararlı bir karşılık sunar. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak kişisel tanıklık, kaygının görünmeyen gündelik yükünü somutlaştırır. Stossel'in kitabını benzer genel ruh sağlığı incelemelerinden ayıran ilk unsur, araştırmayı kendi hayatındaki ağır kaygı deneyimleriyle birlikte yürütmesidir. Yazar, korkunun yalnızca zihinde dolaşan bir düşünce olmadığını, beden üzerinde de etkili olduğunu gösterir. Panik, mide ve bağırsak sorunları, uçuş korkusu, topluluk önünde konuşma gerilimi ve kontrolü yitirme endişesi, mesleki ve ailevi sorumlulukların içinde tekrar tekrar ortaya çıkar. Bu anlatımın işlevi okurda acıma duygusu yaratmak değildir. Kaygı bozukluğu yaşayan bir kişinin dışarıdan başarılı, düzenli ve işlevsel görünebilmesine rağmen ne kadar yoğun bir iç mücadele verebildiğini açıklamaktır. Türkiye'de kaygının bazen sadece kuruntu, evham ya da naz olarak adlandırılması bu görünmezliği daha da arttırabilir. Stossel'in deneyimi, belirtilerin ahlaki zayıflık olmadığını hatırlatır. Ayrıca yaşam öyküsü tek bir dönüm noktasında iyileşme fikrini de bozar. Kaygı zaman zaman hafifleyen, sonra farklı koşullarda yeniden güçlenen bir durum olabilir. Yazarın mesleğine, seyahatlerine ve sosyal hayatına devam edebilmesi belirtilerin önemsiz olduğu anlamına gelmez. Tam tersine, işlevsellik ile ciddi ruhsal sıkıntının aynı kişide bir arada bulunabileceğini gösterir. İkinci olarak, kaygının uzun tarihi, modern bir hastalıktan fazlasını gösterir kitap. Kaygının yalnızca çağdaş şehir yaşamının ya da sosyal medyanın ürettiği yeni bir sorun olduğu fikrine karşı çıkar. Stossel, antik dönemden modern psikiyatrinin gelişimine kadar düşünürlerin, hekimlerin ve yazarların korku, melankoli, sinirlilik ve endişe üzerine nasıl düşündüğünü izler. Platon, Hipokrat, Spinoza ve Freud gibi isimlerin kaygıyı farklı kavramlarla ele almış olması, bugünkü tanıların tarihte aynen bulunduğu anlamına gelmez. Buna karşın, insanın belirsizlik, ölüm, hastalık, toplumsal yargı ve gelecek karşısındaki huzursuzluğunun kalıcı olduğunu düşündürür. Bu tarihsel çerçeve önemlidir çünkü güncel tanı dilini tek ve değişmez gerçeklik gibi görmeyi engeller. Bir dönemde ahlaki zaaf sayılan davranış, başka bir dönemde sinir sistemi sorunu ya da ruhsal bozukluk olarak yorumlanabilir. Türkiye'de de halk arasındaki adlandırmalarla klinik terimler her zaman örtüşmez. Kitap, bu farkın kişilerin yaşadığı sıkıntıyı geçersiz kılmadığını vurgular. Tarihsel anlatı aynı zamanda tedavi anlayışlarının neden sürekli değiştiğini açıklar. Kaygıya dair bilgi ilerlese de insan deneyiminin bütününü tek bir biyolojik, kültürel ya da psikolojik nedene indirmek zordur. Stossel bu nedenle kesinlikten çok değişen açıklamaların sınırlarını göstermeyi seçer. Üçüncü olarak biyoloji, kalıtım ve öğrenme arasındaki çok yönlü etkileşim. Stossel, kaygının nedenlerini tek bir kaynağa bağlayan açıklamalara kuşkuyla yaklaşır. Kitapta aile öyküsü, mizaç, beyin kimyası, stres tepkisi, çocukluk deneyimleri ve öğrenilmiş korkular birlikte değerlendirilir. Yazarın kendi ailesindeki kaygı örnekleri yatkınlığın kuşaklar boyunca görülebileceğine işaret eder. Ancak bu gözlem herkesin kaderinin genler tarafından belirlendiği sonucunu doğurmaz. Kalıtsal eğilimiyle yaşanan çevre, bireyin alışkanlıkları ve karşılaştığı olaylar birbirini etkiler. Bu ayrım özellikle damgalamayı azaltmak açısından değerlidir. kaygısı olan kişiyi iradesiz saymak ne kadar yanıltıcıysa, onu yalnızca biyolojik bir mekanizmaya indirgemek de insanın yaşantısını eksik bırakır.
Örneğin belirli bir ortamdaki panik tepkisi, bedensel duyumların tehlike olarak yorumlanmasıyla güçlenebilir.
Buna sosyal baskı, performans beklentisi veya geçmiş deneyimlerin çağrışımı da eklenebilir. Stossel, bilimsel bulguları aktarırken bu karmaşıklığı korur ve her bulgudan geniş, kesin hükümler çıkarmaz. Kitabın bu bölümü, kaygı konusunda neden farklı insanların farklı belirtiler yaşadığını anlamaya yardım eder.
Aynı zamanda teşhis, tedavi ve gündelik destek yaklaşımlarında kişisel farklılıkların hesaba katılması gerektiğini savunur. Dördüncü olarak, tedavi arayışı.
Mucize çözüm beklentisini sorgular, kitabın en dengeli yönlerinden biri, psikoterapiyi, ilaçları ve farklı uygulamaları ne bütünüyle yüceltmesi ne de toptan reddetmesidir. Stossel, yıllar boyunca çeşitli tedavi yollarını denemiş bir kişi olarak, bazı yaklaşımların belli dönemlerde yarar sağladığını, bazılarının ise sınırlı kaldığını anlatır. Bu kişisel deneyimler, kaygı tedavisinde tek tip sonuç beklemenin gerçekçi olmadığını gösterir. İlaçlar bazı kişilerde belirtileri azaltabilir.
Fakat yan etkiler, bağımlılık riski ve etkinliğin zamanla değişmesi gibi meseleler dikkatle değerlendirilmelidir.
Konuşma terapileri de kişinin korkularını, düşünce kalıplarını ve kaçınma davranışlarını anlamasına katkı sunabilir. Ancak her terapi herkese aynı ölçüde uymaz. Stossel'in vardığı nokta, tedavinin boşuna olduğu değildir. Daha çok, tıbbın ve psikolojinin vaatleri konusunda dürüst olunması gerektiğidir. Türkiye'de ruh sağlığı desteği arayanların hızlı ve kesin bir çözüm beklentisiyle karşılaşması yaygındır. Kitap, bunun yerine uzman değerlendirmesi, takip ve kişiye uygun yaklaşımın önemini hatırlatır. Okur, tedavi seçimlerini tek başına yapması için yönlendirilmez. Fakat tedavi dilindeki kesinlik iddialarına daha dikkatli bakmayı öğrenir. Bu, hem gereksiz umutsuzluğu hem de gerçek dışı iyimserliği dengeleyen bir bakıştır. Son olarak, kaygı, acı verici olsa da yaratıcılık ve sorumlulukla birlikte var olabilir, Stossel.
Kaygının insanı felç eden ve hayat kalitesini ağır biçimde düşüren yönünü hafife almaz.
Buna rağmen, kaygılı insanların üretken, sevilen, başarılı ya da topluma katkı sunan kişiler olamayacağı yönündeki önyargıyı da reddeder. Tarih boyunca etkili olmuş bazı sanatçıların, bilim insanlarının ve siyasal figürlerin kaygı yaşadığına dair örnekler bu noktayı desteklemek için kullanılır.
Buradaki sav, kaygının üstünlük veya yaratıcı deha kaynağı olduğu değildir. Böyle romantik bir yorum, ciddi belirtiler yaşayan insanların acısını küçümser.
Asıl mesele, kaygı ile yetenek, sorumluluk ve anlamlı uğraşların birbirini dışlamamasıdır.
Kaygı bazen dikkat, hazırlık ve olası riskleri öngörme eğilimini arttırabilir. Fakat aynı özellik aşırılaştığında, kaçınmaya, ertelemeye ve tükenmeye dönüşebilir.
Kitap bu çift yönlülüğü korur.
Böylece okur, kaygıyı ne yararlı bir kişilik özelliği diye idealize eder, ne de kişinin bütün kimliğini tanımlayan bir kusur olarak görür.
Stossel'in kendi kariyerine rağmen süren sıkıntıları, başarı hikayelerinin ardındaki görünmeyen yükü de açığa çıkarır.
Bu yaklaşım, özellikle iş, okul ve aile ortamlarında performans üzerinden kolayca hüküm verilen kişiler için daha insaflı bir değerlendirme zemini oluşturur.
Sonuç olarak, My Age of Anxiety, kaygı bozukluğunu yaşayanlar, yakınını anlamaya çalışan aile üyeleri ve ruh sağlığı konusuna tarihsel ile toplumsal bir çerçeveden bakmak isteyen okurlar için uygundur.
Doğrudan uygulama listeleri, nefes egzersizleri ya da kısa sürede sonuç vaat eden bir öz yardım rehberi arayanlar için ilk tercih olmayabilir.
Stossel'in kitabı çözüm reçetesinden çok kaygının neden bu kadar dirençli, kişisel ve değişken bir deneyim olduğunu anlamaya yarar.
Bu yönüyle psikiyatrik tanıları yalnızca teknik terimler olarak gören okumaların ötesine geçer. Okur, belirtilerin bedensel tarafını,
aile yatkınlığı tartışmasını, kültürel adlandırmaları ve tedavi tarihindeki umutlarla hayal kırıklıklarını aynı bütün içinde görür.
Kitabın önemli pratik faydası, kesin tedavi ve kesin neden iddialarına karşı daha gerçekçi bir tutum geliştirmesidir.
Aynı zamanda kaygı yaşayan kişilerin utanmadan destek aramasına, çevresindekilerin de yargılamadan dinlemesine katkı sağlayabilir.
Benzer kitaplardan ayrıldığı nokta, anı, bilim tarihi ve güncel tedavi tartışmasını birbirine bağlamasıdır.
Stossel kendi hayatını merkeze alırken konuyu sadece kendisine indirgemez. Araştırmayı aktarırken de kişisel deneyimin bütün insanlar için geçerli bir kural olmadığını kabul eder.
Bu ölçülü yaklaşım. Kitabı hem insani hem de entelektüel bakımdan değerli kılar.
Kaygının ortadan kaldırılması gereken tek boyutlu bir düşman değil, ciddi destek gerektirebilen karmaşık bir durum olduğunu anlatır.
Destek olmak isterseniz Scott Stossel kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz.
Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.